destek attı.
Merhaba sevgili dinleyenler, Destek Hattı programına hoş geldiniz. Destek Hattı programını hazırlayan ve sunan ben Özgül Piyer'di. Program yapımcısı Nurettin Çetin ve ana kumanda masasında sizlere sesimizi teknisyen Recep Özdem iletiyor. Bizlere soru ve sorunlarınızı iletmek isterseniz ulaşabileceğiniz sosyal medya hesaplarını ve telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. Facebook ve Twitter hesabımız TRT Destek Hattı. E-mail adresimiz destekhattı@trt.net.tr. Telefon numaralarımız 0312 alan koduyla 463 34 19 0312 463 34 21. Bugün sizlerle neleri konuşacağız? Bugün birazcık belki hayatın içinde bizleri çok etkileyen ama konuk olarak baktığımızda basit gibi gözüken, yaşadığımızda da önemli olan birazcık huylardan konuşacağız. İnsanın işte canı çıkar huyu çıkmaz derler Türk toplumunda. Neden acaba insanın bu huyunu değiştirmesi bu kadar zordur ve bu huyları değiştirmek nasıl olabilir? Neden insanların huyları farklı farklıdır? Acaba bize huylarımızı kazandıran farklı programlar mı vardır? Neden insanın birinin huyu birine benzemez? Bugün bunları konuşacağız. Tabii bizim en çok kendimizde görmediğimiz ama başkalarının bizde gördüğü huylar vardır. Ya bu adam da ne kadar geçimsiz bir adam, ne kadar bencil bir adam, buna hiçbir şekilde güvenilmez gibi ifadeler, belki negatif anlamda bize bu ifadeler kullanıldığı zaman rahatsız olduğumuz ama yaptığımızda rahatsız olmadığımız değerler eğitimini konuşacağız sizlerle. Nedir değerler eğitimi? Nasıl kazandırılır? Neden bazı insanlarda güzel huylar varken bazılarında bu huyları göremeyiz veya kendimize hoşumuza gitmeyen bu huylarımızı düzeltmek için nasıl adım atmalıyız? Anne baba olarak çocuklarımızı nasıl yetiştirmeliyiz? Aslında iyi huylu olmak, iyi insan olmanın temelidir. İyi huylu olmak ve iyi insan olmak sadece dünya için geçerli bir nokta değildir. Yani ölümden sonraki hayat içinde bizim hesaba çekileceğimiz konulardan biridir. O yüzden de birazcık bugün değerler eğitimini sizlerle konuşmak istiyorum. Ve değerler eğitimiyle ilgili noktada bizim için çok önemli olan 3 tane duygu var. Sevgi, güven ve ait olma duygusu. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Çok fazla konuştuğumuz ve belki her yerde, her konuşmamızda veya her yazıda adının geçtiği duygu olarak ama ne kadar doğru bize verildi ve biz bunları ne kadar doğru kullanıyoruz. Bunları sizlerle paylaşacağız. Tabii bir insanın yetişkin boyutuna baktığımız zaman özellikle bizim mesleğimizdeki okumada o davranışlar kişinin hangi yaşta hangi durumdan etkilendiği konusunda bize ipucu verir. O yüzden de yetişkinlikteki davranışlar belki dışarıdan bakıldığında görülmez gibi olur ama iletişim anlamında beraber bir paylaşım yaptığınızda hani derler ya bir insanı tanımak istiyorsanız işte ya yolculuk yapacaksınız ya da alışveriş yapacaksınız. İşte bu tür noktalarda nasıl yapabiliriz, nasıl biz acaba bu konularda insanları tanıyabiliriz veya doğru insanı nasıl anlayabiliriz? Diğer konuları da konuşurken hayatın diğer bölümlerinde evlilikle ilgili konularda, arkadaşlık ilişkilerinde hep aman işte iyi huylu insanlar olsun, güzel insanlar olsun, doğru insanlarla beraber olalım. İşte tarif ettiğimiz zaman böyle sokağa çıkıp sorsak der ki işte ben asla bencil değilim, bencil insanı sevmem. Ben dürüstüm, dürüst olmayanı sevmem. Ya ben çok güvenilir bir insanım, güvenilir olmayanı sevmem. Böyle de olmak istemem, böyle de arkadaşlarım, dostlarım olmasın diye ifade ederiz ama ne demektir bu sevgi, güven ve ait olma duygularını? Bunları konuşacağız sizlerle. Özellikle yetişkinlik döneminin temelinin atıldığı o çocukluk yaşlarında öyle bir dönem var ki o dönemde biz burayı çok da ciddi olarak almıyoruz. Sanki işte ne olacak? Yani bir bebektir işte büyüyormuş gibi gözüken bir dönem. 0-2 yaş dönemi. 0-2 yaş döneminin bir ilerisine doğru gittiğimizde çocukta sevgi, güven ve ait olma duygusunu ya yerleştireceğiz, temelini atacağız ya da yetişkinlik döneminde yani 12, 22, 32, 42 yaşlarının devamında doğru bir ahlaki eğitim almazsa veya belki bir kendinden rahatsızlık duyup ya da bir çatışma sonunda ya bu bende de kötü huyların olduğu söyleniyor, ben bunları düzelteyim gibi bir yardım, bilimsel bir yardım almazsa insanların o huylarıyla hayatlarını devam ettirdiklerini ve iyi insanlar da olmadıklarını görebiliyoruz. O zaman sevgi, güven ve ait olma dediğimiz 3 tane çok ciddi hayatın temelini oluşturan bu 2-3 tane duygunun temelinin atıldığı, ilk tohumunun ekildiği dönem ne zaman? 0-2 yaş dönemi. İşte bebeği kucağına aldığımda bir anne, onun bu kadar önemli bir insan olmasına vesile olacağını düşünemiyor. Tabii ki annelikte bebeğiniz için canınızı veriyorsunuz, fedakarlık yapıyorsunuz, gece gündüz uykusuz kalıyorsunuz. Bebeğinizin fiziksel anlamda doyurulmasının size ait olduğunu biliyorsunuz. Yani ihtiyacını siz gidereceksiniz ama fiziksel ihtiyacını giderirken, yani annenin kucağında süt emme sırasında, karnını doyurduğu sırada annenin kucağında, annenin onunla gözle iletişim kurması, annenin onunla beraber konuşarak belki karnını doyurması, sohbet etmesi, onun bedeniyle ilgilenmesi, yani gözünü televizyona, etraftaki sohbet ortamlarına değil de çocuğuna yönelik bir, ona bakarak göz göze hareket etmesi, o çocukta birinin kucağındayım, güvenli bir yerdeyim. Burada bir, hem karnım doyuyor hem de birileri benimle ilgileniyor ve gülümseyen bir yüz ifadesi var gibi düşünerek, tabii bunu bilinçli bir düşünme değil, sadece onun ihtiyacı olduğu duyguyu verdiğimizde çocukta bir rahatlama söz konusu oluyor ve ben burada güvendiğim bir kucağa aitim ve ondan bir sevgi alıyorum diye işte ilk temel orada atılıyor. Ve bu temeli doğru şekilde atamadığımızda hem yetişkinlikte ve yetişkinlikten önceki dönemlerde de çok fazla problemler yaşayabiliyoruz. Herkesin sevgiye ihtiyacı vardır. Herkesin güven duymaya ihtiyacı vardır. Herkes bir yere ait olmak ister. Sevginin tabii tezat olan noktası değersizlik duygusu. Güvenin diğer bir negatif olanı güvensizlik noktası. Ait olmanın da ne demek ait olmak? Ayaklarınız yere basacak. Genellikle uçak korkusu yaşayanlarda gördüğümüz nokta bir yere ait olma duygusunu çok fazla hissetmek istiyorlar ama o bir yere aitim, eminim duygusunu yaşamak istiyorlar. Hep böyle bir sırtımızı otururken bir yere dayamak isteriz veya işte ailemize güvenebileceğimiz insanların olmasını isteriz. Bunlar biraz daha bizim bilinçli olduğumuz dönemde bu duyguyu aradığımız veya bu duyguyu arayan insanlara verdiğimiz bir birey haline gelebiliyoruz ama o bebeklik döneminde işte annenin çocuğunun karnını doyururken o emzirme sırasında bebeğin kucağına aldığında onunla kurduğu iletişimde bu 3 tane duyguyu alıyor. Ve genellikle annesiz büyüyen çocukların bu duyguları yeteri miktarda alamadıkları için çocuk ölümlerinin fazla olduğunu da biliyoruz. Peki bu duyguyu anne verirken acaba ne oluyor ki bu çocuk bu noktada bu duyguyu alamıyor? Yani annenin kucağında tamam, evet. Yani bu 3 tane duyguyu alacak. Şimdi bir çocukların eğitimsel yönüne baktığımızda bir bakım yönümüz var, bir de eğitimsel yönümüz var. O bakım yönüyle eğitimsel yönü ayırırsak eğer ne demektir o? Yani bakıyorsunuz, evet, karnını doyuruyorsunuz, altını değiştiriyorsunuz, uyku saatleri var. İşte bunların planlı ve programlı yapılması. Yani annenin kucağında karnını doyuran bebeğin uyku saatinde kendi yatağına bırakılması. Diğer saatlerde oyun için yatağın içine bırakılması ama anne babanın bulunduğu bir mekan içinde olması, yani anneyi görebilecek bir alan içinde olması gibi noktalar 0-2 yaş döneminde bu 3 tane duygunun temelinin atılmasına vesile olur. Genellikle işte annenin lohusalık döneminin problemli geçmesi durumu, annenin eşiyle veya çevresiyle olan problemleri, annenin hastalıklar geçirmesi, belki bebeğin sütten mahrum olması konusu veya annenin psikolojik anlamda bazı sıkıntılar yaşaması ve emzirirken annenin bu duyguyu geçirme konusunda çocuğuyla bağının güçlü olmaması gibi durumlarda bu 3 tane duyguyu veremediğimiz noktalar ortaya çıkıyor ve genellikle 0-6 ve 6-12 yaş dönemlerinde duygusal problemler olarak, ileriki dönemlerde de biraz daha psikolojik kökenli sorunlar olarak karşımıza çıkabiliyor. Şimdi değerler eğitimi diyoruz. Nedir değerler eğitimi? Onu sizinle konuşacağız ama bir sorumuz var. Avustralya Viyana'dan Zübeyde Hanım bize yazmış. 28 yaşındayım. Eşimin hem bencil hem de cimri birisi olduğunu düşünüyorum. İkimizle çalışıyoruz. Maaşımın büyük kısmını da ona veriyorum. Ancak özellikle parasal konularla ilgili sürekli tartışma yaşıyoruz. Her davranışında yeni evli olmamıza rağmen kendini ön plana alacak davranışlar sergiliyor. Günlük yaşantımızın her alanında bu davranışlar büyük problemlere dönüşüyor. Şiddete dahi uğradığım oluyor. Ne yapmalıyım? Tabii anlatıldığı duruma baktığımız zaman zor bir nokta. Şimdi hem bencil hem cimri iki tane huy var. Noktada cimrilik, değersizlik duygusu. Yani kişi bizim ahlaki değerlerimizde Türk toplumu olarak biz paylaşmaktan yanayızdır. Çünkü temelini İslam'dan alırız ve bizim dini ve ahlaki yapımız insanların paylaşan, birbirini hoş gören ve hani soframızın ve kapımızın açık olduğu bir yapıya sahibiz. Ve bu bizim için de gerçekten onur duyulacak bir noktadır. Hatta batıya benzemek dediğimiz, biraz daha korkarak etrafa bakmak, misafirperverliğimizin seviyesinin düşmesi ya da insanların birbirine güven duygusunun azaldığı, bu biraz batılaşma dediğimiz noktada bizi korkutan noktadır. O yüzden de değerlerimize sahip çıkmak dediğimiz noktada bu soru da aslında bir gencin, yani evlilik noktasında eşiyle paylaşması gereken en önemli nokta, belki maddiyat anlamında değil ama evlilik hayatı, sorumluluk hayatı, birbirine değer verme noktası, para ön plana çıkıyor. Şimdi cimrilik dediğimiz noktaya baktığımızda da yine bu da yine 0-2 yaş dönemlerinde ve daha sonraki 2-4-6 yaş dönemlerinde ekilen tohumlardan ortaya çıkan, belki ağaçlar olarak bizim sökülüp atılması gereken, insanın o kötü huylarının yetişkinlik döneminde eğer kendimizle barışık olmadığımız veya çevremizin bizi rahatsız ettiğini düşündüğümüz veya bize iletilen o tür kötü duygular ve kötü huylarımız varsa, bunları düzeltmek lazım. Ama o kökler o kadar sağlam oluyor ki, o sağlam olmasının nedeni işte çocuklukta atılıyor temel. O yüzden de onları çıkarabilmek için tabii geri dönüp de anne babayı bulup yeniden bunları düzeltmemiz veya çocukluğa dönmemiz mümkün olmuyor. O yüzden de genellikle iyi insanın olmanın altında işte manevi hayata önem vermek, insana daha çok değer vermek ve gelecekle ilgili konularda, yani bu dünyanın bir süre sonra biteceğini ve gideceğimiz alemde bunlarla ilgili hayatımızda sorguya çekileceğimizi düşünerek, o noktada biraz daha değerler konusunu önemsemeye başlıyoruz. Tabii insanın insan değerlidir. Hiç kimse insanı değersiz diye tanımlayamaz. Bu soruyu soran arkadaşımıza veya yüz yüze görüşmelerinde karşılaştığım birçok insana, ya siz en çok paraya mı değer verirsiniz yoksa insana mı değer veriyorsunuz diye sorduğumuzda, tabii ki hocam, yani biz insana değer veriyoruz, paranın çok da önemi yok gibi söylerken asıl yaşantı sırasında paranın ön plana çıktığını görüyoruz. İşte cibrilik dediğimiz şey, kişinin kazandığı şey paranın, yani neyse bu para, veya sahip olduğu şeyi harcayarak değil de tutarak mutlu olması. O zaman demek ki biz aslında duygularımızı geliştirirken değerleri olarak bize verilmesi gereken parayı tutmak mı, harcamak mı? Veya parayı ihtiyaç boyutunda mı harcamak, yoksa parayı mutluluk için bir araç olarak mı kullanmak? Biraz da bu noktaları da bilmemiz lazım. Şimdi anne babanın görevi çocuğu mutlu etmek mi? Hayır. Hayatı öğretmek. Ama öyle bir dönemdeyiz ki her şeyi mutluluk üzerine koyduğumuz için, işte para harcayınca mutlu oluyorsun. Bir kısım da parayı tutunca, biriktirerek mutlu oluyor. O zaman demek ki aslında ne harcamak ne de parayı biriktirmek, ihtiyacı boyutunda kullanmak, ihtiyacının dışında olan noktayı da ihtiyacı olan insanlarla paylaşmak. Böyle bir durumda eğitim aldığınızda cimrilik dediğimiz hoş olmayan, belki huy olarak da kişinin kendisinde fark etmediği ama ona söylendiği zaman kızdığı, başkalarına da zarar gördüğü bir noktayı yaşamamış olacağız. O yüzden de bencilliğin bir ucu bencillik, bir ucu cimrilik. Ne demek bencillik? Şimdi 2 yaşına geldiği zaman çocuklarda farz edelim ki eline bir kalem aldığını, evde konuşmalar oluyor. İşte baba diyor ki bu kalem benim. Anne diyor ki işte bu kalem benim, ya da çocuklar, evde kim varsa büyük, bu kalem ablamın, bu kalem abimim diye ifadeler kullanılırken, bu aitlik duygusu, yani bu kalemin kime ait olduğu belli. Çocuk da 2 yaşında geldiğinde kendini değerli hissetmek için, yani ben değerliyim, ben önemliyim ifadelerinden yola çıkarak kendine ait olan eşyaları tanımlamak ister. Anne benim, baba benim, abi benim, oyuncaklar benim gibi ifade etmek ister bu noktada. Bütün bu ifadeleri kullanırken çocuk aslında sahip olduğu şeyleri anlatmak ister o noktada. Şimdi o kadar hassas bir çizgi var ki eğer biz bir davranışlarımıza dikkat etmezsek bir noktada bencil bireyler yetiştireceğiz. Dikkat edersek ben değeri, yani kendini değerli hisseden, başkalarına da değer veren bir birey haline getireceğiz. O yüzden 30 yaşında, 40 yaşında, 50 yaşında veya daha 20 yaşları, yani ergenlik döneminin sonrası huyların oturdu, artık 21 yaşından sonra tam böyle kendini değiştiremeyecek şekilde ifade etme döneminden sonraki olan yaşlarda bencil olan insanlar için biz 2 yaşına döneriz. Yani 2 yaşında acaba nasıl bir ortamda yetişti diye bakarız. Eğer anne babalar çocuğun aldığı eşyaları, hayır o senin değil, başka işte ablanın, ona dokunma, bu babanın, bunu elleme gibi sert çıkışlarla ve çocuğun elinden onları kaparak ve kavga unsur oluşturacak şekilde çocukla tartışmaya girerek bir iletişime geçerlerse çocukta bencillik duygusu ortaya çıkar ve her şeye sahip olmak için gayret eder. Bunu bir tersi de başkasının elinden aldığı oyuncağı veya sizin elinizden aldığı malzemeleri de bu benim dediğimde, evet bunlar senindir, sende kalacak, ağlamasın, öfkelenmesin diye ona sanki hoşgörülü davranıyormuşuz gibi başkalarına ait olan eşyaları onda kalmasına izin verdiğimizde de bencillik ortaya çıkacak. O zaman yapmamız gereken nokta nedir? Farz edelim ki bu kalem babanın. Hadi bakalım bunu götürüp babana verelim gibi basit davranışlar aslında ileride kişinin sosyal ortamda değerli bir birey, kabullenilen ve doğruyu yaşayan ve paylaşıma dönük bir birey olmasını temelini attıracak küçük küçük davranışlardır bunlar. Ya da farz edelim ki arkadaşının oyuncağını aldı. Özellikle 2 yaşları döneminde oyuncağını aldığında çok tehlikeli, çünkü paralel oyun dönemidir, paylaşmak istemez o noktada. Zorla elinden almadan, sakinleştirerek bunu, hadi beraberce bunu arkadaşına verelim ya da abine verelim ya da kim elindeki eşyası neyse, ki sahibi kimse, ona verelim gibi basit basit adımlar çocuğun paylaşıma dönük bir birey haline gelmesine vesile olur. Tabii öyle bir dönemdeyiz ki anne babaların da hoş olmayan ama tür ifadelerini de çok rahat duyabiliyorum. Yani hocam ne olacak, kendini düşünsün. Yani bu dönem bir başkası düşünecek, ne olacak? Kim düşünüyor ki onu? Yani bırakın bencil olsun, bu dünya böyle getiriyor, böyle gerekli gibi fark etmeden insanın yapısını programladığımız durumlarda yanlış programlar yükleyebiliyoruz. Bencil olan insan kendinden başka hiç kimseyi düşünmez ve ileride psikolojik anlamda narsizm denen hastalık sahibi olur. Bencil olan insan sosyal anlamda bulunduğu ortamda kendi menfaatine yönelik faaliyetleri önemser. Başkasının menfaatine yönelik hiçbir şeyi düşünmez. Bencil insan toplumunda vatan olarak veya mekan olarak gelecek olan tehlikelerden kendini korumaya yönelik hareket eder. Bencil olan insan babalık ve annelik misyonunu yüklenemez. Evladıyla bir şey paylaşmak yerine evladının, eşinin, ailesinin, diğer bireylerin onu düşünmesini ister. Şimdi böyle birini kim kabul eder ki? Ama dönün etrafınıza bakın. Bunlar belki yüzlerce insan tanıyorsunuz o noktada. Belki kendimizde de var. Ben dediğiniz zaman sıkıntı var. Ben demek yerine biz demek lazım. Ama ne demek bu biz demek? Her şeyi toplu düşünmek anlamında değil. Bu benim diyebilirsiniz tabii ki o noktada, ama paylaşılma konusunda evet bu bana ait ama paylaşabiliriz. Evet bu mekan benim ama beraber kullanabiliriz gibi. Mesela bizde çok güzel toplumsal anlamda gerçekten değerler vardır. İşte bir yaşlı geldiği zaman otobüsün ya da dolmuş, yani toplu taşıma araçlarının ön kısmı yaşlara, çocuklara ya da işte hamile olan hanımefendilere ayrılmıştır. Ama biz yine gençler kalkar mutlaka, o yer dolu olsa da mutlaka kalkar yer verirler. Yaşlıya hürmet vardır. İşte bebek bekleyen hanımefendilere hürmet vardır. Çocuklu olan ailelere mutlaka yer verilir. Bunlar bizim değerlerimizdir ve nesilden nesile aktarılması gerekir ki yoksa bizi biz yapmaktan uzaklaştıran noktalardır. Ama öyle bir döneme geliyorsunuz ki anne babalarına hayır yer vermeyeceksin. Sen de çocuksun ya da yoruldun otur bakalım. Biz de bunun parasını verdik gibi bencilce davranışlar. Belki direkt hani bir harcamamak cimrilik anlamında değerlendirilebilir. Parayı harcamamak anlamında ama bir taraftan da bir bakıyorsunuz ki o yer verme konusunda bile bencilce ve cimri. Yani başkasının belki rahatsızlığı, belki başkasının hayatıyla ilgili önemli olan noktasını önemsemeyen kendini düşünen bireyler ortaya çıkabiliyor. O yüzden de kişinin kendi kusur ve kendi hatalarını görmesini sağlamak bizim görevimiz. Ama insanlar kendi kusur ve hatalarını görmeden önce hastalık boyutunda belki yardım almak amacıyla başvurabiliyorlar. Neden? Şöyle düşünün, okulda sınıfta farz edelim ki sınav notları açıklandığında arkadaşının düşük not almasından dolayı üzülmesi gereken ya da ona destek olunması gereken durumlar varken işte arkadaşımdan en yüksek notu ben aldım gibi sanki tabii ki bu bir başarıdır ama orada başarılı olmak güzel ama arkadaşının üzüntüsüne de ya da onun duygusuna da ortak olmak gerek. Gerektiğini de öğretmemiz gerekiyor çocuklara. Veya dışarıda ihtiyacı olan insanları da düşünmesi gerektiğini öğretmemiz gerekiyor çocuklara. Ama biz anne baba olarak bu örneği oluşturmamız gerekiyor. Bize soruyu soran arkadaşımızın o eşinin cimrilik ve bencillik noktasının altında yatan nokta nedir? Kendini düşünüyor ve bencil olan insanlar başkalarına yardım ettiklerinde veya başkalarının mutluluğunu gördüğünde hem de kendisi başkalarını mutlu edecek bir adım atmışsa çok büyük mutsuzluk duyuyorlar. Aslında baktığınızda çok büyük bir hastalık gibi gözüküyor ama bunu yaşayan kişi bunun farkında değil. O yüzden de başkalarının mutluluklarından mutsuzluk duyan, başkalarının varlıklarından rahatsızlık duyan, ona ait olan bir şeyin paylaşıldığını gördüğünde belki kendini ciddi anlamda mutsuz ve sıkıntıya girmiş hisseden kişilerin biz hastalıklı olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. O yüzden de bencillik aslında onaylanmayan, kabul edilmeyen ama 2 yaşlarında da temelinin atıldığı anne babanın çocuklara değerler eğitimini verirken evde paylaşımının az olduğu, iş bölümünün az olduğu. Mesela bir örnek hatırlıyorum. Bir annenin kızları vardı 4 tane. Anne 4 çocuğa da sanki bir yurt ortamı gibi herkes kendi işini yapacak, herkes kendi tabağını kaldıracak gibi sanki bir iş bölümü vardı. Burada ne vardır? Anne kaldırmalıdır o tabakları ya da yatakları toplamalıdır ama yardım istemelidir. Burada herkes kendi tabağını kaldıracak dediğiniz zaman aile diye bir nokta yok. Yurtta da böyle bir durum olmaz. Çünkü onun görevleri var, görevleri vardır. Onlar yaparlar bu işi. Ne oluyor burada anne? Yanlış bir eğitimle fark etmeden kendini düşünen, birbirine yardım etmeyen ve birbirinin belki önemli olarak gördüğü konuları önemsemeyen çocuklar yetiştiriyor. Bunun 4 tanesinin anne olduğunu düşünün. Ne olacak? Eşine diyecek ki yaşadık, gördük çok noktada. Aynı okul mezunum, aynı parayı alıyorum ben. Evliyiz o zaman tamam. Bir gün bulaşık makinesi sen boşaltacaksın, bir gün ben. Hatta bunu şaşkınlıkla ve hayretle görmüştüm. Beyefendi günlük kaçırdı için kızımızın bulaşık makinesinin sırası bana geldi ama sen yapmadığın için ben bugün bunu yapmayacağım dediğini biliyorum. Yani insani değerlerden aslında uzaklaşıyoruz. Çok basit gibi görünen ama ciddi anlamda insanı insan yapan, insan dediğiniz nedir? Hayvandan farkı karşıdakini düşünen, karşıdakinin duygusundan haberdar olan ve karşıdaki insana zarar vermeyen, karşıdaki insana zarar vereceğini düşündüğü durumlarda ona yardım eden demek. Ve birey olarak birey demek sizin kendi değerlerinize sahip çıkmak ama bireysel yaşam değil, toplumsal yaşam içinde paylaşıma dönük olmanız anlamına gelmelidir. Doğrusu da budur. Biz topluma göre yaşamayız. Biz değerlerimize göre yaşarız ve bizim değerlerimizde de bencillik ve cimrilik yoktur. Bu hem bizim ahlaki ve dini değerlerimize göre reddedilmiş kişinin insani yönün zayıflığını anlatan bir huydur ve davranıştır. O yüzden de bunu ben böyleyim, beni de böyle kabul edin demek doğru değildir. Tabii biz de psikolojik anlamda baktığımız zaman da bunları hastalık olarak kabul ediyoruz. Bir sorumuz daha var. Ankara'dan Melis Hanım sormuş bize. Kendimi insanlara ifade etmekte zorlanıyorum. İnsanlarla konuşurken sıkılıyorum, utanıyorum ve kendimi işe yaramaz birisi olarak hissediyorum. Bu düşüncelerime engel olamıyorum. Bu konuda tavsiyelerinizi bekliyorum. Selamlar demiş. Tabii biz sadece belli konuları belirliyoruz ama onun konudaki her soruya da açığız. Çünkü insan hayatı ile ilgili her noktayı burada işlemeye ve bilgilendirmeye çalışıyoruz. Şimdi insanlara kendini ifade etmekte zorlanmak dediğinde aslında belki ben insanım. Birçok insanda var bu durum. Ya anlatamıyorum bir türlü kendimi dersiniz. Söylüyorum söylüyorum karşıdaki beni anlamıyor. Aslında cümle bellidir. Yani kalem istediniz kalem bir işte. Bardak istediniz bardak buradadır. Nettir ifadeler ama buradaki mesele kullandığınız bir şeyin ismini adını söylemek değil. Düşüncelerinizi ve duygularınızı karşıdaki insana ifade edebilmek. Burada kendinizi anlatmakta zorlanmıyorsunuz. Karşıdaki kişinin sizinle ilgili düşüncelerinden yola çıktığınız için kendinizi anlatırken acaba karşıdaki insan ne düşünür? Acaba beni dinler mi? Beni önemser mi? Bana değer verir mi diye sorgularınız var. Neden böyle bir sorgularınız var? İnsanları konuşurken sıkılıp bir utanıyorsunuz. Çünkü bakın aslında bu da bir noktada bir değerlerle ilgili noktada. Toplum içinde kendimizi değerli görmek istiyoruz. Bizi insanlar önemsesin istiyoruz. Ama neyle yer alacaksınız? Yani burada insanlar sizi hangi konuda önemseyecekler? Siz eğer çocukluk dönemlerinde özellikle 11 yaşlarında 6 ve 11 yaşlarında kendinizi ifade ederken okul ortamında ya da aile ortamlarında öğretmen veya anne baba veya biraz sizden daha yaşça büyük bir yetişkin size çok ayıp bu hiç hoş olmamış doğru davranmamışsın ya da bir daha sakın bunu yapma gibi toplum içinde çocuğun rezil olacağı dediğimiz bir durumda karşı karşıya bırakmışsa çocuk o an bunu rezil olmak olarak algılamaz ama alır bunu masanın altına yani bilinçaltına bir utanma ve sıkılma olarak hareket eder ve der ki ben yanlış konuşuyorum, doğru bir şey yapmıyorum. Bundan sonra da konuşmalarıma dikkat edeyim. Ama neye dikkat edeceğini bilemez ve her girdiği toplumda ilk önce onlar ne konuşuyorlar, ne istiyorlar, ne düşünüyorlar diye onları dinler, dinler, dinler ve kendini ifade etmek için içinden konuşur, içinden konuşur. Kendi kendine cümleler kurmaya başlar. Halbuki düşünme ve konuşma reflekstir. Duygu tabii kontrollüdür, düşünme de kontrollüdür ama sohbet ederken şu cümleyi seçeyim, bu cümleyi seçeyim diye düşünmezsiniz. O yüzden de Melisa'nın yapacağı en önemli nokta ki onun gibi birçok arkadaşımızın yapacağı en önemli nokta burada karşıdaki insanın ne düşündüğü değil, siz bir şeyi anlatırken konuşmanızdaki cümle kelimelerin seçimi, duygularınızı anlatırken karşıdaki insanı ona zarar verecek bir ifade kullanmadığınız sürece konuyu anlattığınız sürece, konuya ilişkin düşüncelerinizi ve duygularınızı anlattığınız sürece karşıdakinin ne düşündüğün önemli yoktur. Yani niyet çok önemlidir aslında bir boyutta da böyle bakmamız gerekiyor. Tabii değerler eğitimi çok geniş bir konu. Değerlerin karşısına neyi koyuyoruz? İyi olmak dediğimiz şey, hoşgörü, sabır, fedakarlık, merhamet, paylaşım, saygı bunların hepsi değerler eğitimi ve biz bunları çocuklarımıza vermemiz lazım. Çünkü bugünün çocuğu yarın yetişkini ve büyüğü olacaksa o zaman o büyükler de yarın anne baba olacak da kısır bir döngü şeklinde olması lazım. Benim belki mesleki olarak algılamakta en çok zorlandığım nokta mesela madde, alkol gibi insanın hayatına zarar veren ya da ahlaki zafiyetler olarak zararlı ve yanlış olan insanların nasıl olduğu. Yani bu insanlar nasıl olur? Hani bir kavga sırasında öfkeniz olur da birine zarar verebilirsiniz ama bilerek bir insana zarar verme noktasında bir bakıyorsunuz ki gerçekten insanın iç yapısı bir bardak gibi düşünün. İçini gerçekten bütün ne kadar değersizlik varsa, ne kadar kötülük varsa onların dolduğunu görebiliyoruz. O yüzden insan olmak çok önemli bir nokta. Ve insan olmaya yönelik de davranışların temelini biz anne babalara bizler atıyoruz. Bunları sizlerle yine ileriki programlarda konuşacağız. Tabii kolay değil insanın yetişmesi. Hastalıklar da buna bağlı olarak ortaya çıkıyor. O zaman bencil olmadan ve gerçekten cimri olmadan hayatı doyasıyla yaşamanızı ümit ediyorum. Bizden bu haftalık bu kadar. Hayata dair her konuda sorularınıza ve sorunlarınıza çözüm olmak için gelecek hafta yine aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Destek attı.